Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Dünya gündeminden merhaba. Küresel dengelerde şu anda ön plana çıkan başlık Ukrayna Savaşı olmakla birlikte bölgesel gelişmelerde dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Son olarak Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a bir gezi düzenlediğinde Türkiye'nin Orta Doğu ile ilişkileri gündeme gelmiş. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri tartışılmıştı. Ancak Orta Doğu'da başka gelişmeler de yaşanıyor. Örneğin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad İran'a bir gezi gerçekleştirdi. Körfez bölgesinde hareketlilik var. Aynı zamanda da hiç Ukrayna Savaşı olmamış gibi de bir hava var. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta Orta Doğu bölgesinde yaşanan son gelişmeleri, Ukrayna Savaşı'nın bu bölgeye etkisini ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam kuzeyimizde bir savaş var. Türkiye tabii ki iki komşusu savaştığı için bu savaşı yakından izliyor, müdahil oluyor. Bazen kolaylaştırıcı bir pozisyon üstleniyor. Ancak güneyimizde de bir hareketlilik var. Bir savaş yoksa da ya da dondurulmuş çatışmalarla durum sürüyor olsa da burada da bir hareketlilik gözlemliyoruz. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayı sonunda Riyad'a bir gezi düzenledi. Önemliydi Türkiye'nin Körfez'le ilişkileri açısından. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile bir araya gelmişti. İsrail'le görüşme gerçekleşmişti ama Suudi Arabistan bu anlamda kritikti. Ve hocam bununla birlikte bölgede kendi içinde de dengelerde bir değişim olduğunu dikkate almak gerekiyor sanki. Ne dersiniz?
Evet, tabii 10 yıldır hep Orta Doğu konuştuk aslında. Hani çatışma, dönüşüm, yani Amerikan politikasının değişmesi ama Ukrayna krizi ve sonra onun savaşa dönüşmesi Orta Doğu'yu gölgeledi. Çünkü yani çok uzun süredir biz dünyada aslına bakarsan yani Amerika'nın Irak işgalinden itibaren böyle karadan, denizden, havadan başlamış bir ülkeye yönelik topyekün bir işgal harekatı görmemiştik. Evet. O yüzden hem de işte Avrupa coğrafyasının dibi, yani Avrupa'ya çok yakın, Avrupa'nın tam merkezi değil Ukrayna, ara bölge, geçiş bölgesi. Dolayısıyla da çok dikkat çekti. Hem büyük güç savaşı, yani işte yüksek perdeden bir savaş, hem de Türkiye'ye yakın birçok denklemi içerdi. Yani işte Çin'in tutumu, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa-Amerika ilişkileri, bir de Rusya tabii büyük ülke. Yani bir ucu işte Finlandiya, Norveç sınırında, öbür ucu Japonya'ya sınır, ne bileyim işte işin içine Japonya da girdi, o da yaptırım uyguluyor vesaire. Dolayısıyla da hani dünya siyasetinde çok ağırlıklı bir yer edindi. Ama şimdi tabii bu Covid sırasında söylüyorlardı galiba doktorlar, yani Covid salgını olduğunda diğer hastalıklar tatile gitmiyor. Hani insanların hastalıkları sürüyor. Şimdi aşağı yukarı Orta Doğu'da böyle. Yani Ukrayna krizi oldu. Hani Orta Doğu'da hani sorunlar bitmedi. Hani sorunlar tatile gitmedi. Ama biçim değiştirmeye başladı. Çünkü Ukrayna savaşı Orta Doğu'daki dinamikleri de bir miktar etkiledi. Hiç etkilemedi diyemeyiz. Tabii. Yani Orta Doğu'da büyük bir dönüşüme yol açmadı henüz ama bazı şeyleri etkiledi. Şimdi iki tane, tabii şöyle söyleyeyim oraya geçmeden önce. Hani hızla bir tur yapalım. Evet. Suriye savaşı henüz bitmedi. Evet. Hatta Haseke'de IŞİD saldırısı oldu biliyorsun. Evet. Türkiye hatta şeyde de bombalamaları devam ediyor yani Suriye rejiminin. Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonları devam ediyor. Yani bazen artarak devam ediyor. Hı hı. Yemen iç savaşı henüz bitmedi. Filistin İsrail çatışması dönem dönem artarak devam ediyor. İsrail'in Suriye'deki operasyonları dönem dönem devam ediyor. Mesela Erbil'i vurdular biliyorsun. Amerikan konsolosluğu yakınına bombalar düştü, roket saldırıları. Drone saldırıları oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de oldu. Havada engelledik dediler falan. Yani alttan alta böyle tam bir istikrar sağlanmış falan değil. Yalnızca daha az gündeme geliyor, onu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi bir, bu elimizde bu dursun. İkincisi, hani iki tane önemli gelişme var Orta Doğu siyasetini etkileyen. Birincisi, yani bir süredir Amerikan dış politikasında devam eden bir eğilim var. Bunu yalnız bu ince hattı iyi belirlemek gerekiyor. Yani şöyle bir kolaycılığa, toptancılığa kapılmamak lazım. Yani Amerika Orta Doğu'dan çekiliyor. Şimdi bu doğru değil. Yani böyle bir şey yok yani Amerika Orta Doğu'dan. Amerika Balkanlardan bile çekilmedi. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Yani asker çekersiniz ya da politik angajmanı azaltabilirsiniz. Yapılan şey bu. Ha genelde hani bu politika ya da özellikle Biden yönetimiyle başlayan bir politikasızlıktan da söz ediliyor. Yani Biden'ın olmayan Orta Doğu doktrini, non-doktrin hani diyenler de var. Yani Orta Doğu yönelik bir... Ha şunu istiyor Biden yönetimi. Yani biz yani ağırlığımızı Çin'e, Hint-Pasifik'e vereceğiz diyordu. Olmadı. Yani ağırlığı Rusya'ya vermek zorunda kaldılar. Şimdi bunun Orta Doğu'ya bir yansıması var tabii. Yani şunu söylüyor. Orta Doğu bana sorunla gelmeyin diyor. Orta Doğu'daki müttefiklerine. Ya bu işi halledin artık. Hatta İran'la görüşmelere tekrar başladı. Yani nereye varacağını bilmiyoruz. Çünkü orası da şey değil. Yani çok engebeli bir yol İran'la. Evet. Yeniden nükleer anlaşmaya geri dönmek o kadar kolay değil. O yüzden bu sancılı gidiyor, ağır gidiyor. Şu an İran'da da, hani İran'ın içi de önemli. Dolayısıyla böyle bir parametre var. Yani Amerika o Orta Doğu'ya dönük siyasal, stratejik angajmanlarını azaltmak istiyor. Yani dış politikasının merkezinde Orta Doğu olmasın artık diyor. İşte Afganistan'dan çekildi. Irak'ta yalnızca danışman statüsünde bir miktar asker tutuyor. Ama mesela Körfez'deki askeri varlığını azaltmadı. Yani işte Katar, Bahreyn, 5. filonun merkezi, Suriye'den asker çekmiyor işte. Hani devam ediyor oradaki angajmanı falan. Dolayısıyla da böyle hani Fılısını, Pırtısını Afganistan'dan çekildiği gibi bir Orta Doğu'dan çekilme falan yok. Ama daha az ilgileniyor. Şimdi bunun Orta Doğu'daki müttefiklerinin güvenlik, dış politika algılamalarını etkilediği söyleniyor. Yani onlar da diyorlar ki hani sen bu kadar yakın değilsen, senin hani bizim ya aslında iğrenç bir şeyden söz ediyoruz. Yani o İkinci Dünya Savaşı sonrası pazarlık yani. Evet. Sen yani enerji konusunda, petrol, doğalgaz konusunda ve Amerika ile işbirliği yapacaksın. Biz de sizin rejimlerin güvenliğini sağladı. Ülke güvenliği değil derdi. Hani yani bu pazarlıktı. Evet. Bu pazarlık devam ediyor yani ana hatlarıyla ama şimdi diyorlar ki sen eskisi kadar buraya önem vermiyorsun. O yüzden biz de dış politikamızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani bir tek sana bağlı olmak istemiyoruz gibi bir şey var, anlayış var. Şimdi bu birinci parametre. İkinci parametre ise Ukrayna Savaşı'yla gelen bir değişiklik. Şimdi Rusya ufak ufak hani Orta Doğu'daki angajmanını azaltmak zorunda kalacak. Hatta son yansıyan bilgiler Suriye'den bir miktar asker çektiği ve asıl önemli nokta asker çektiği yerlere İran'ın, Hizbullah'ın yerleştiği. Hatta bunu bazı hani internet siteleri herhalde istihbaratında hani bilgi aktarmasıyla yani yer yer söylüyorlar. Yani mesela işte Akdeniz kıyısında şu üstlere girdi, şuradaki üstlere. Yani Rusya'nın boşalttığı yer.
Hocam Hizbullah mı? Yani Lübnan güçleri.
Evet. Hizbullah. Rusya'nın çekildiği üstlere askeri
buralar.
İran'ın işte bu biliyorsun. Hem bazen Hizbullah, bazen de devrim muhafızları ordusu giriyor şeye. Dolayısıyla da şimdi böyle bir, şimdi İran'ın etkisinin artması gibi bir şey var. Bu ikisinin, yani Amerika'nın angajmanını azaltmaya çalışması, Rusya'nın da kaçınılmaz olarak savaşta uzama belirtileri gösteriyor. Doğrusunu istersen bu kadar uzayacağını tahmin etmemiştim. Evet. Yani saçma bir şeye doğru gidiyoruz. Yani kendi kendini zayıflatan bir sürece doğru.
Afganistanlaşma şeyine dönebilir yani aslında.
Yani bu çok vahim olur.
Afganistan müdahalesine benziyor bir yanıyla.
Ya Ukrayna için de vahim. Rusya için, Rus halkı için de, yani Putin'i ne yapalım? Evet. Yani Rus halkı için de çok hani gereksiz bir maliyet ve bedel. Dolayısıyla da bir taraftan İran'ın da, yani Rusya'nın çekilme izleri göstermesi Suriye'den özellikle, İran'ın etkisinin artması hani bölgedeki hani dinamikleri biraz değiştirdi. Şimdi orada aslına bakarsan bunun şuna yol açması lazım. Bir tarafta İran, diğer tarafta Körfez ülkeleri bloklaşmasına yol açması beklenebilir. Ama orada da ayrıksı bir şey var. Birleşik Arap Emirlikleri böyle şey gibi, hani diken gibi.
Evet.
O da bambaşka bir dış politika yönelimine girdi. Hakikaten çok çeşitlendirdi ve yani bazı, mesela işte baktığınızda hani bütün, yani bu yine toptancı yaklaşımlarda bütün Körfez ülkeleri Amerika'nın, affedersiniz, hani kucağına oturmuş ve yani onun emirleri gibi davranıyor. Hayır, öyle değil.
Evet,
yani Suudi Arabistan da dinlemiyor Amerika'yı. Kesinlikle. Birleşik Arap Emirlikleri de dinlemiyor
zaten
bazen.
Zaten şeyde gördük hocam bunu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönelim zaten. Rusya OPEC'le birlikte OPEC Plus üyesi. Yani üyesi değil, doğu oluşumda birlikte karar veriyorlar. Ve ABD'den Ukrayna Savaşı başladığında mümkünse Rusya'yı hani bu denklemden çıkarın çağrısı geldiğinde Suudi Arabistan... Biz daha önce de savaş gördük. Daha önce de OPEC üyeleri birbirleriyle de savaştılar. Biz buradan çıkartmadık. Örneğin Katar hani bu durumda akıllara geliyor. OPEC Katar'ı değil, Katar OPEC'ten çıkmıştı. Bunu hatırlatıp sanki Rusya bir körfez ülkesiymiş gibi mesela sahiplenmişlerdi. Çıkartmayacağız dediler Rusya istemediği sürece. Dolayısıyla ilginç bir denklemdi aslında. Körfezden değil çünkü Rusya. Bu hani sizin dediğinize ek olsun diye.
Evet, yani... Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir bakıyorsun aynı anda hem yani bozdu, Türkiye ile bozdu ilişkileri, o Türkiye'nin iradesi değil aslında, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin iradesiydi. Onlar düzeltmek istediler çünkü dış politikalarını çeşitlendirmek istiyorlar.
Evet.
Bakıyorsun Suriye ile ilişkilerini düzeltti.
İsrail ile düzeltti.
İsrail ile düzeltti, İran ile düzeltiyor.
Evet.
Yani şimdi Rusya ile de arası iyi. BM Genel Kurulu'ndaki oylamada çekimser kaldı mesela.
Evet.
Ama Amerika öyle bir baskı yaptı ki, Güvenlik Konseyi'nde çekimser kaldı. Sonra Genel Kurul'da, hatta o sırada ben Washington'daydım ve bu çok konuşuluyordu orada ve evet. Şoka
girmiş. Ama zaten
girmiş.
Güvenlik Konseyi daha kritik değil mi hocam o anlamda? Orada çekimser kalmış olması.
Evet.
Hani Genel Kurul'da Türkiye'de evet oyu verdi, örnek veriyorum evet. Yani.
Azarı yedi ve biraz hani şey yaptı. Ama yine de böyle hani mesela kınama konu falan çıkmıyor. Mesela Arap Birliği'nden de kınama çıkmadı.
Evet, hiçbir şey çıkmıyor.
Açıklamalar çıkmıyor. Yani eski ilişki dinamikleri artık işlemiyor. Hani onu söyleyebiliriz.
Evet.
Dolayısıyla da birinci sonucu, yani bir süredir devam eden bir eğilim var. Ukrayna Savaşı bunu biraz güçlendiriyor. Orta Doğu ülkeleri daha özerk hareket etmeye başlıyorlar. Bir, iki, İran'ın etkisi artmaya başlıyor.
Hı
hı. Bunu şeyde de gördük. Suriye, Esad'ın İran'a yaptığı ziyareti.
Evet.
Muhtemelen Rusya'nın Suriye'den daha fazla askeri olarak çekilmesinin boşluğunu İran'ın nasıl doldurabileceğini.
Evet, alternatifleri konuştular.
Evet, bunu görüşmüş olma. Bu şeyi çok kaygılandırıyor. Bu İsrail de mesela Amerika'nın şeyine gitmedi. Rusya, biliyorsun, İsrail sert açıklama yapmadı hiç.
Evet.
Rusya'yı kınamadı. Ta ki son döneme kadar Amerika çok baskı yapmak zorunda kaldı.
Evet, oligarklar gittiler keza, hiç karışmadı o duruma. Tabii birçoğu İsrail vatandaşı zaten ama yine de istese engelleyebilirdi yani. Öyle bir şey
evet,
yapmadı örneğin.
Ya Amerika'nın çok baskısı geldi çünkü silah yardım falan da yapmadı. İşte en son bu Rammstein'de Almanya'da yapılan yardım, yani askeri yardım konferansına katıldı İsrail. Bir de Lavrov'un bir hani açıklaması oldu saçma sapan, işte Hitler'de
evet.
De hani Yahudi
kanı var.
Absürt, gereksiz, anlamsız bir açıklama. Ondan sonra Putin özür diledi falan galiba ya da özür dilediler.
Evet, evet. Şeyde konuşmada, telefon konuşmasında Herzog'la olan söylemiyordu Kremlin açıklamasında ama şey söylendi yani özür dilediği, hani maksadını aştığı falan söylenmiş. Böyle bir şey kabul etmediklerini falan gibi. Hem de o kritik dönemde Lavrov gibi bir diplomatın da hocam böyle bir şey yapması.
Oluyor işte ya yaş şey bazen insan yani
bizim ülkede insan alışık olduğumuz şeyler, doğru hesaplamamalar ve Lavrov gibi bir insandan çıkmış olması çok ilginç gelmiş evet, bana.
Evet. Şeyi merak edenler olursa onu da söyleyeyim. Yani İsrail neden Ukrayna'nın hani doğrudan yanında yer almadı ve Rusya'yı kınamaktan evet, kaçındı diye merak eden olursa onun da nedeni şu. Çünkü Rusya Suriye'de İsrail'in İran hedeflerini, İran'a yakın Hizbullah hedeflerini vurmasına izin veriyordu. Yaptığı bir işte bu şey Amerika ile de var Rusya'nın. Yani bu deconfliction falan diyorlar. Yani bir tür çatışmasızlık şey olmasın ne derler. Yani birinin uçağı havadayken öteki vurmasın, kilitlenmesin. Evet. Aynı anda havada olmuyor uçakları falan. Hani sırayla kalkıyorlar ya da işte o boşlukta boşluğu kullanıyorlar ya da radarlar kilitlenmiyor falan. Rusya buna izin veriyordu. Onun için de aslında korkunç, bu da korkunç bir siyaset. Rusya açısından düşünsene. Hani Suriye'yi kurtarmak için girmişsin. İran aslında müttefiki Rusya'nın.
Tabii,
ama İsrail'in yani İsrail neredeyse bir tatbikat sahası olarak kullandı yıllardır şeyi Suriye'yi. Pardon, Golan Tepelerini işte ilhak etmiş, işte iyice kendisine bağladı falan. Dolayısıyla da o siyasetten de dönüyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şimdi Türkiye kısmına gelirsen de Türkiye hani Kuzey Irak'ta faaliyetini çok arttı, askeri faaliyetlerini çok arttırdı. Bunun da iki nedeni tabii biri PKK ile mücadele, bunu biliyoruz. İkincisi de şeye de çok, Sünnilere daha fazla angaje olmaya başladı Irak'ta. Orada da İran etkisini azaltmaya çalışıyor. Evet. Suudilerle de ilişkisini buradan kurmaya çalışıyor aslında bakarsan. Diğer bir ayağı da bu. İran da bunu gördü ve bu baraj konusunda İran Türkiye'ye sorun çıkarmaya başladı. Yani böyle de bir gelişme var.
Neyse bunlar... hocam kış değil, bu sefer gazı kesmez. Evet. Kesse de bu kış yaşadık, bir daha yaşamayız en azından.
Yani gazı kesmezler çünkü şeye de ihtiyaçları tabii, var sonuçta. Yani anlaşma yapıyorsunuz. Hani o gazı vermek zorundalar.
Aynen
öyle. Yani şimdi sen daha iyi biliyorsun. Hiçbir tedarikçi hani güvenilmez. Artık Rusya için o bitti galiba değil mi? Hani çünkü Bulgaristan'a da şeyi kesti falan. Hani Polonya'ya da gazı kesti. Çok dönüştü yani şey. Hani alt üst oldu.
O denklem değişti birazcık. Evet.
O yüzden de şimdi Orta Doğu bu bir tür yeni düzen arayışı içinde. Onu söyleyebiliriz. Amerika artık kendi başınızın biraz çaresine bakın diyor. Ama Rusya Çin'i çok sokmayın. Hani esas oralara önem veriyor. Birbiriniz arasındaki de şeyi, bu gerilimler işte Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında olduğu gibi, ama onun da yerini şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, yani Bin Zayed ile Bin Selman arasındaki
evet,
gerilim.
O arada hissediliyor değil mi hocam? Bazen gündeme de geliyor ama aralarında böyle bir gerilim var değil mi? Ben de hani öyle gerilim hissediyorum.
Tabii bu çok çok net. Yani bu Orta Doğu üzerine bütün şeyler bunu söyler, hani yazılanlar falan hani bunu söylüyorlar. Ama orada şey daha ayrıksı olmaya devam edecek, onu görüyoruz. Ama onun dışında hani İran'la şeyin bu nükleer deal'ın, yani nükleer anlaşmanın yapılıp yapılmayacağına bakıyor iş. Eğer o da yapılırsa biraz daha, yani hem İsrail'in meşruiyet kazandığı, belki başka ülkeler de buna eklenebilir. Amerika'nın diğer müttefikleri de, Körfez ülkeleri, hatta şeye kadar uzandı biliyorsun, Mısır'a kadar uzandı, Yunanistan'a kadar uzandı. Böyle bir hat içinde amaç buradaki Rusya etkisini azaltmak, Çin'in buraya girmesine engel olmak. Çünkü çatışma ve gerilim bölge dışı aktörlerin müdahalesini kolaylaştırıyor. O yüzden de Amerika bunu istemiyor. Daha uyum içinde hareket edin. Hani büyük işleri sokmayın. Kendi aranızda anlaşın, bana da sorunla gelmeyin diyor. Bu siyaset tutacak mı, tutmayacak mı, bunu zaman içinde göreceğiz. Ama dediğim gibi Amerika'nın bölgeden beri topyekun çekilmesi söz konusu değil. Yalnızca hani angajmanı azaltması ve önceliği başka alanlara kaydırması söz konusu. Bu Türkiye açısından da aslında büyük bir avantaj. Evet. Yani bölge büyük güçlerin etkisinin azalması, Türkiye gibi hani bölgesel bir gücün etkisinin artması anlamına gelir. Yeter ki bu etkiyi pozitif olarak kullanalım.
Evet, sadece para gözüyle bakmayalım.
Bir para, bir de güvenlik.
Yapsak demeyelim yani.
Tabii bir Kürt meselesi hani belirliyor.
Evet.
Yakın çevreyi, Irak ve Suriye'yi. Bir de işte şey, biz buraya nasıl şey alırız? Hani ekonomiye nasıl fayda sağlarız?
Birkaç dolar alabilir miyiz diye.
Evet, yani kimle swap yaparız? Hani swap dilenciliği diyelim. Evet, hani gerçekten. Ülke ülke dolaş. Şey, kimle nasıl swap yaparız? İşte swap mı, swap mı? Hani ikilemi. Evet. İçine sıkışmış bir Orta Doğu politikası. Evet. Dediğim gibi bu dönemsel dönüşümü iyi okuyabilirse Türkiye, hani buradan faydalanabilir. Ama bu iktidarın bir hani Türkiye için bir fayda sağlamak gibi bir derdi olduğunu çok görmedik. Daha çok hani seçimlere kadar ekonomiyi nasıl ayakta tutabiliriz? Hani bunun
bölge aktörlerinin medyalarında da kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde de aslında hocam bu, yani onlar da Türkiye'nin şu anki ekonomik durumunu, Erdoğan'ın bunu bir seçim stratejisi olarak uyguladığının farkındalar ve hatta bir noktada güvenebilir miyiz sorusu yeniden böyle onların gündeminde de yer alıyor gibi görünüyor.
Her yerde var bu kaygı. Yani Erdoğan güvenilir mi kaygısı. Yani doğuda da, batıda da, kuzeyde de, güneyde de var. Yani onu söyleyeyim. Evet.
Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Genel bir Orta Doğu'da ne olduğunu aslında bazen ele almaya çalışıyorduk ama daha çok Türkiye üzerinden bakarak gidiyorduk. İzleyicilerimiz için de, dinleyicilerimiz için de çok kıymetli bir toparlama oldu. Son olarak Türkiye'nin de sevap ve swap arasında sıkışan dış politikasına da kısaca da kısa da olsa değinmiş olduk. Ağzınıza sağlık.
Teşekkürler.
Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta Orta Doğu'da değişen dengeleri, İran'ın artan etkisini, Suudi Arabistan'la Arap Emirlikleri arasındaki çok da göz önünde yaşanmayan ama perde arkasında etkilerinin hissedildiği rekabeti, İsrail-Rusya ilişkilerini, Suriye'nin bu denklemdeki yerini ele almaya çalıştık. Son olarak Türkiye'nin Orta Doğu bölgesiyle kurmuş olduğu ilişkileri ve bunlara neden olan ekonomik koşulların Türkiye'ye bakış açısına etkisini ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Elini nasıl koruyorsa dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.